Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla taarrundan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 4 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 10 Şaban 1442 ve miladi 24 Mart 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Özel Programı, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu, Uluslararası Hukuk Açısından Şeyh Süleymani Suikastı ve Kur'an Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
Grossi nükleer anlaşmanın korunmasına vurgu yaptı. Türkiye'de koronavirüsten 138 kişi daha hayatını kaybetti. İran ve Türkiye arasında tutuklu değişimi gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yakıt taşıyan gemilerin Yemen'e girmesi çağrısında bulundu. Gazze'den Netanyahu'nun bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlendi. Kalamar, Kaşıkçı raporu sebebiyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Kuzey Kore iki füze denemesi gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
İslam Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Başkomandan ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei'nin Nevruz mesajının İran halkının İlerleme ve refahın zirvelerine doğru büyük hareketinin yol göstericisi olduğunu belirterek, düşmana stratejilerini geçerek baskıcı yaptırımların olumsuzluklarını etkisiz hale getireceğiz dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Tümgeneral Selami dün İslam İnkılabı rehberine gönderdiği mesajda İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesini rehberin Nevruz mesajının ana sözü olarak ana özü olarak nitelendirirken devrim muhafızları kendisini nur saçan komutanın fermanının asıl muhatabı olarak görüyor cümlesini kullandı. Mesajı ayrıca şu ifadelere de yer verildi. Ülkenin büyük hareketinin ve İran'ın şerefli milletinin gerçek içeriği olan İslam İnkılabı rehberinin Nevruz'un çığır açan İran'ın ilerleme ve refah zirvelerine ulaşması için ilham verici ve hayat veren mesajı alınmıştır. Mesajda Aziz İran'ın güçlenmesinin inanç ışığında olduğu ve düşmanın kurnaz politikalarını etkisiz hale getirdiği ve halkın devrimci ekonomik direnişi sahnesinde düşmanların uğursuz özlemlerine etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. İslami kalabalık rehberi Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'e yine 1400 yılı başlangıcı vesilesiyle yayınladığı bir mesajda yeni yılı üretim, destekler ve engellerin kaldırılması yılı olarak adlandırdı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı. Zarif dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 65 yıl önce Pakistan dünyada ilk İslam Cumhuriyeti oldu dedi. Zarif Twitter mesajında Pakistan'ı yakın kardeş komşularımızdan biri olarak görmekten gurur duyuyoruz. Hükümetlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri genişletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz dedi. Mesajda yaşasın İran ile Pakistan arasındaki dostluk cümlesine yer verildi. Pakistan Anayasası'nın 23 Mart 1956'da kabul edilmesiyle Pakistan dünyada ilk İslam Cumhuriyeti oldu. 23 Mart kararın kabul edilmesinden bu yana Pakistan genelinde her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptıkları görüşmede nükleer anlaşmayı ele aldılar. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov anlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmaya dahil olan tüm taraflar arasında yakın işbirliği ihtiyacını görüşmek üzere Salı günü bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesinin Amerika'nın diğer ülkelerle bir anlaşmaya varmadaki tamamen yetersizliğinin yanı sıra uluslararası hukuku ihlal ettiğinin kanıtı olduğunu da vurguladı. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve Avrupa taraflarının anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmedeki gecikmelerinin ardından yükümlülüklerini azaltmak için İran Atom Enerjisi Ajansı denetimi altında adımlar attı. İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin diğer taraflarca yerine getirilmesi halinde anlaşmaya tam olarak uygulanmasına döneceğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi Newsweek'e demişti. Nükleer anlaşma üyelerine anlaşmanın korunması için İran'la bir anlaşmaya varmak amacıyla 3 aylık fırsatı iyi kullanma çağrısını tekrarladı. Rafael Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasında varılan anlaşmanın İran'ın nükleer tesislerinin bazı denetimlerinin devamı için geçici ve sınırlı bir çözüm olduğunu belirterek anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi ve Mayıs ortasına kadar somut siyasi bir ilerleme kaydedilmezse durumu kontrol etmek zor olur dedi. Grossi, nükleer anlaşma üyelerini anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede koruma fırsatını değerlendirmeye çağırdı. İki tarafın anlaşmanın geleceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Grossi, üyeler arasında anlaşılabilir şüpheci görüşler olduğunu da sözlerine ekledi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin geçen aydan bu yana nükleer tesislerine ziyaretlerini kısıtladı. Elbette ajans genel müdürünün İranlı yetkililerle yaptığı son dakika anlaşmasına göre bazı denetimler hala mümkün. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü arasında imzalanan anlaşmaya göre İran artık ajansa tesislerine kurulu video kameralar sağlamayacak. Ancak anlaşma uyarınca İran görüntüleri 3 ay süreyle silmeyi reddetmeyi ve yaptırımların 3 ay içinde kaldırması halinde ajansa sunmayı kabul etti. Aksi halde İran yaptırımları kaldırmazsa görüntüleri de silecek.
Borsa ve Menkul Kıymetler Koruma Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Danışmanı, İran sermaye piyasasında yabancı yatırımın ikiye katlandığını açıkladı. İRNA Ajansı'na demeç veren Bahadır Bijani, borsadaki yabancı yatırım miktarının iki katına çıktığını duyururken, Hicri Şems'e geçen 1399 yılında borsadaki yabancı yatırımın yılın sonuna kadar ikiye katlandığını söyledi. Bijani hem gerçek hem de hukuki kod alan yabancı yatırımcıların sayısının artması, İran sermaye piyasasının kapasitesinin diğer yatırım piyasaları arasında kabul edildiğini gösterdiğini söyledi. Bijani, İran Borsa Kurumu'nun dünyanın çeşitli ülkelerinde 18 kurum ve borsa ile gözlemci olarak ikili işbirliklerinin olduğunu bildirdi. Menkul Kıymetler ve Borsa Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Uluslararası Sermaye Piyasası ekibinin yeni hedef pazarlar aradığını söyledi. Bijane hedef, hedef ülkeleri bularak uluslararası kuruluşlardaki rolümüzü artırmak istiyoruz dedi.
İran aşısı Razi Kovpars'ın klinik denemesinin ana araştırmacısı Dr. Said Kelantir'i bu aşının güvenlik seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi. Dr. Said Kelantir'i dün yaptığı açıklamada araştırmalar İran'ın Razi Kovpars aşısının hiçbir yan etkisi veya tehlikesinin olmadığını gösteriyor dedi. Said Kelantir'i Razi Kovpars aşısının çok az yan etkisi oldu. Diğer yabancı aşılarda görülen yerel yan etkiler bile bu aşıda görülmedi. Yani bu aşı yabancı aşılara göre daha az karmaşık ve daha çok güvenli dedi. Razi Kovpars aşısı İran'ın ikinci korona aşısıdır. Ayrıca Fahra İran Aşı Projesi'nin sözcüsü Rızaullah Vern, gönüllülerin ve bu aşıyı almaya hak kazananların kayıtlarının başladığını duyurdu. Vern, İranlı uzman ve bilim adamlarının çabaları ve halkın katılımı ile Fahra aşısının birinci ve ikinci aşamalarını bir an önce başarıyla geçmeye ve böylece koronavirüs salgınının ortadan kaldırmasına yönelik büyük bir adım atmaya çalışıyoruz dedi. İran, Fahra aşısı şehit bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin uhdesinde çalışmalarına başlamış ve İran Savunma Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Kurumu tarafından üretilmiştir.
Türkiye'de son 24 saatte 211.848 COVID-19 testi yapıldı. 26.182 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 138 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de son 24 saatte 19.201 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.863.882'ye yükseldi. Test sayısı 36.768.437'ye ulaştı. Vaka sayısı 3.061.520, vefat sayısı 30.316, ağır hasta sayısı 1.710 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %4.2, yatak doluluk oranı %53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65, ventilatör doluluk oranı %23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük COVID-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek dikkatli olunması uyarısı yaptı. Bakan Koca Twitter adresinde yaptığı açıklamada dün 26.182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Profesör Doktor Erhan Akdoğan, COVID-19'a yönelik 6 ayrı aşı projesine destek verdiklerini ve 2 aşı projesi için de destek hazırlığı aşamasında olduklarını belirterek, bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde de yarın yakın dedi. Akdoğan projeler hakkında şu anda TÜSEB destekli 6 ayrı aşı geliştirme projesi, Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz Üniversitelerinde yürütülüyor bilgisini de paylaştı.
İran ve Türkiye arasında tutuklu nakil anlaşmasının uygulanmasında Bazargan sınırında 21 tutuklu mübadele edildi. İran Adalet Bakan Yardımcısı Danışmanı Abdullahi bu mübadelede Türk cezaevlerinde bulunan 15 İranlı hükümlü Adalet, Yargı ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek ülkeye sevk edildi. İkisi kadın, 6 hükümlü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da cezalarının devamını kendi ülkelerine çekmek üzere Türkiye'ye iade edildi dedi. Uyuşturucu kaçakçılığı bu kişilerin İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'de tutuklanıp mahkum edilmelerinin temel sebebiydi. Son 3 yılda 2 ülkeden 9 tutuklu takas edildi. 2 ülke arasından takas edilen tutuklar cezalarının geri kalanını kendi ülkelerindeki cezaevlerinde geçiriyor.
İran İslami Danışma Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı bugün 6 yıllık Amerikan-Suudi sadrıkanlığının ardından Yemen direnişi kazandı ve Suudi yöneticilerinin kafası karıştı dedi. Muhabirimizin bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullayan sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yaptığı açıklamada Yemen halkının Amerikan-Suudi saldırganlığına karşı direnişinin üzerinden 6 yıl geçti. Eski Suud Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Husilere 15 günde yok edeceklerini iddia etmişti, dedi. Emir Abdullayan, savaşın çözüm olmadığını ve Yemen'deki çözümün tamamen siyasi yolla mümkün olduğunu yazdı. Emir Abdullayan, bugün Yemen direnişinin kazandığını ve Suudi yöneticilerinin çok şaşkın olduklarını vurguladı.
Medya kaynakları Batı Yemen'in Şebuh eyaletinde Türkiye bağlantılı terörist unsurları barındırmak için kampların kurulduğunu bildirdi. Vekale El Şehaf ve El Emani haber sitesinde dün çıkan habere göre Türkiye terörist unsurları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'den Yemen'e Yemen ordusu ve halk komitelerine karşı Suudi koalisyonun yanında savaşmak için nakletti. Türkiye bağlantılı El Issak kardeşliği Yemen'in batı kıyısındaki Razum bölgesinde bu terör unsurları barındırmak için 3 kamp kurdu. Habere göre Türkiye geçen hafta Yemen'deki Kana limanına da silah sevkiyatı yaptı. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Müdürü Rami Abdurrahman da Türk İstihbarat Teşkilatı'nın teröristlerin Suriye'den Yemen'in naklini organize etmek için Temmuz ayı ortasına bu yana Afrin'de bir operasyon odası kurduklarını söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Müdürü'ne göre Türkiye'nin terör unsurlarını Yemen'in nakletmedeki amacı El Issak kardeşliği hareketi unsurlarını desteklemektir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Salı günü Yemen'deki El Hadide limanına yakıt taşıyan gemilerin gelmesi çağrısında bulundu. İrna'ya göre Antonio Guterres, Yemen'deki işler acısı insani duruma atıfta bulunan bir açıklamada yakıt gemilerinin Batı Yemen'deki El Hadide limanına girmesine izin verilmesi ve yakıt dağıtımının önündeki iç engellerin de kaldırılması çağrısında bulundu. Daha önce de Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Twitter sayfasında saldırgan Suudi koalisyonu tarafından Kızıldeniz'de 14 Yemen petrol tankerinin bir yıldan fazla bir sürede gözaltına alındığını bildirmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen halkı yaygın bir açlık krizi olasılığı da dahil olmak üzere bir insani krizle karşı karşıya kalmaya devam ediyor, dedi. Ayrıca Yemen taraflarına Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisiyle koşulsuz görüşmeler yapma fırsatını değerlendirmeye çağırdı. Guterres, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmayı sona erdirme girişimi de memnuniyetle karşıladı.
Terör rejimi İsrail ordusunun Arapça konuşan bir sözcüsü, İsrail'in işgalindeki Güney Filistin'in Beir el-Sabe bölgesinin bir roket atıldığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Avihay Atrai dün gece Twitter hesabına yaptığı açıklamada roketin açık alana isabet ettiğini, bu nedenle rejim savunma sistemlerinin devreye girmediğini iddia etti. Filistin medyası da İbrani medyasından alıntı yaparak Gazze civarındaki Siyonist Yahudi sitelerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. İsrail medyası roketin terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Bir el-Sabe bölgesine yaptığı ziyaretle aynı zamana denk geldiğini bildirdi. Bu arada Siyonist İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze şeridinin güneyindeki Filistin direniş gruplarının mevzilerini bombaladılar.
Terör rejimi İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı. Karan 13'e göre ırkçı İsrail'e son 2 yıl içinde yapılan 4. erken genel seçimlerde Likud'a destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 54 sandalyeye ulaştı. Netanyahu'ya destek verme ihtimali olan Naftali Bennett liderliğindeki Yamina partisi ise 7 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkı kazandı. Buna göre Netanyahu'nun 120 sandalyeli ırkçı İsrail Meclisi'nde 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurabilmek için Yamina'nın desteğini alması gerekiyor.
Medya kaynakları Suriye'nin Deir ez-Zor kentindeki Amerikan askeri üssüne çok sayıda roketin isabet ederek birçok insanın yaralandığını bildirdiler. El Meyadin kanalına göre ülkenin doğusunda bulunan Deir ez-Zor'un kuzeyinde yer alan Kuzey Rif'teki Conoco gaz rafinerisinde Amerikan askeri üssüne kimliği belirsiz kişilerce roket fırlatıldı. Şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Amerikan ordusu ve desteklediği Suriye Kürt Demokratik Güçleri Suriye'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerini uzun süredir işgalinde bulundurmuş ve bölgenin petrolünü ve zenginliğini yağmalamaktalar.
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Kalaman, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir toplantıda kendisi hakkında dizginlenmemesi durumunda ilgilendirileceğini söylediğini aktardı. The Guardian gazetesine konuşan Kalamat, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir toplantıda kendisi hakkında dizginlenmemesi durumunda ilgileneceğini söylediğini aktardı. Bu bilgiyi kendisine bir meslektaşının verdiğini kaydeden Karl Mart, ifadesinin nasıl algılandığı sorulduğunda bir ölüm tehdidi böyle anlaşıldı dedi. Tehdidin Cenevre'de görevli Suudi diplomatlar, Cenevre'ye ziyaret eden Suudi yetkililer ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılı bir toplantıda yapıldığının söylendi, vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang Yi, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini zirve düzenlemeye davet etti. Çin'de bir görüşme gerçekleştiren Lavrov ve Wang, bir dizi küresel yönetim konularında ortak açıklama yayınladı. Lavrov ve Wang, ülkeleri kendi ulusal özellikleri dahilinde siyasi ve sosyoekonomik alanlardaki kültür ve çevre alanlarındaki insan haklarını korumaya ve uygulamaya, halklarının kimliğinin gelişmesine ve refahın artmasına tam destek vermeye çağırdı.
Ve son haberimiz, Amerikalı bir yetkili Kuzey Kore'nin hafta sonunda iki kısa menzilli füze fırlattığını bildirdi. Ancak Biden yönetiminin yine de Pyongyang ile diyaloğa açık olduğunu kaydetti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve Çin'in Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesini vurguları etrafında. Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Wang Yi ve Sergey Lavrov 22 Mart Pazartesi günü yaptıkları görüşmede Amerika'nın kayıtsız şartsız nükleer anlaşmaya dönmesini ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırmasına vurgu yaptılar. Çin'in Golin kentinde görüşen iki ülke dışişleri bakanları İran'ın nükleer programı hususunda yaptıkları açıklamalarda iki tarafında Amerika'nın derhal kayıtsız şartsız bir şekilde kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini düşündüklerini dile getirdiler. Buna göre İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların da kaldırılması gerektiğinin altını önemli çizdiler. Buna paralel olarak Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları İran'dan nükleer anlaşmaya tekrar bağlı kalmasını istediler ve nükleer anlaşmanın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hususundaki önemli rolüne vurgu yaptılar. Üst düzey Rus ve Çinli yetkililer Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi konusunda ısrarı, Moskova ve Pekin'in nükleer anlaşmayla ilgili genel kayıtları ve şartları ele alınmadan ileri sürülmektedir. Rusya ve Çin defalarca nükleer anlaşma korunması ve bu anlaşmanın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik alanındaki önemine vurgu yapmış, haklar ve görevler ve taahhütler arasında dengenin korunmasından söz etmişlerdir. Bu bağlamda Moskova ve Pekin, İran'ın taahhütlerini azaltmasını, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının taahhütsüzlüklerine ve Amerika'nın Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çıkmasına ve ardından İran'a yönelik Trump hükümetinin geniş çaplı yaptırımlar uygulamasına tepki olarak gerçekleştirdiğini savunuyorlar. Yani şimdi iki ülkenin dışişleri bakanları Amerika'nın koşulsuz olarak kendisinin bozduğu bir anlaşmaya geri dönmesi çağrısında bulunuyor.
Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra eski Başkan Donald Trump'ın girişimlerinin tersi yönünde de adım atacağı sözlerinden yola çıkarak onun bir an önce Bercan Nügar Anlaşması'na geri dönmesi bekleniyor. Ancak yeni hükümetin kurulmasından 2 ay geçti bir sırada üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamaları ve girişimleri Washington'un Trump'ın başarısız siyasetlerini de devam ettirmek istedi. Tahran'ı da Bercam'a geri dönmeye zorlamak umuduyla İran üzerinde aşırı baskıyı da sürdürdüğü görülüyor. Böylece İran'a hiçbir taviz verilmeden İran'ın tekrar bu anlaşmaya geri dönülmesi istenmektedir. Amerikalı siyasi uzman Joseph Serencion, Joe Biden'in Trump'ın İran'a yönelik başarısız maksimum baskı kampanyasını devam ettirdiğine değinirken şöyle bir değerlendirmede bulundu. Biden yolunu değiştirmezse hayata önem taşıyan nükleer anlaşmayı kaybetme tehlikesi söz konusudur. Biden hükümeti Amerika'nın Berjam'dan çekilmesi ve Avrupalı tarafların sözlerine yerine getirmemesine tepki olarak Tahran'dan gönderme getirdi. Telafi girişimlerinin geri alınmasını da istiyor. İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevad Zarif'e göre Tahran, İran Tahran'a yönelik tüm yaptırımların ve tüm baskıların koşulsuz şartsız kaldırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Berjam'a geri dönmesinde ısrarı veya acelesi olmayan Tahran, Berjam Anlaşması'nı terk edip ihlal etmesi dolayısıyla Washington'un şart koşacak durumda olmadığını belirtmiştir. Şu anda İran'a karşı ortak bir cephe çerçevesinde hareket eden Amerika ve Avrupalı ortaklarının umudu, Tahran'ı yaptıranların devam ettiği bir sırada, Tahran'ın ilkeli taleplerinin yerine getirmediği bir sırada anlaşmaya geri getirmektir. Buna rağmen Tahran'ın bu çevredeki, çerçevedeki tutumları da değiştirilmezdir. Tabii ki Amerika bazı küçük tavizler vererek İran'ı ana politikasından vazgeçireceğine inanıyor. Bununla birlikte İran milletinin yaptırımlarını kaldırmak ve haklarını da korumak için stratejik eylem yasasının İran İslami Şura Meclisi'nde kabulünden sonra yükümlülüklerini azaltması ve Berjam ötesi adımların atılması süreci Tahran'ın ilkeli taleplerinden vazgeçmeyeceğini ve geri çekilmeyeceğini açıkça gözler önüne sermiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail'de 4. parlamento seçimleri etrafında. Terör rejimi İsrail'de son 2 yılda 4. kez düzenlenen parlamento seçimleri 23 Mart 2021'de başladı. Son 2 yılda 4. kez Siyonist rejim İsrail'de düzenlenen parlamento seçimleri hususunda iki önemli mesele söz konusu. İlki, Siyonist rejim elebaşısı konumunda olan Netanyahu'nun bu seçimlerdeki durumudur. İkincisi de Netanyahu'nun asıl rakiplerinin kimler oldukları ve bunların kabineyi oluşturup oluşturamayacaklarıdır. Siyonist rejim İsrail'in son 12 yıldır başbakan ve Likud Partisi lideri Netanyahu'nun durumunu ele almak istiyorsak, onun iç arenadaki özel bir kozu elinde bulundurmak istediği ve dış siyasette özel önem verdiği söylenmelidir. İsrail içinde son yıllarda yaygınlaşan koronavirüs salgını Netanyahu'ya karşı yaygın protestoları yol açsa da Siyonist rejim İsrail'de geniş çaplı olarak gerçekleştirilen aşılama artık Netanyahu için bir kazanım kozuna dönüştü. İstatistiklere göre dünyadaki en yüksek aşılama oranlarından biri İsrail'e ait. Bu çerçevede istatistiklere göre İsraillerin %60'dan fazlası aşılandı. Böylece Netanyahu korona tehdidini kapsamlı aşılamayla fırsata dönüştürdü. Belki de İsrail parlamento seçimleri, Amerikan başkanlık seçimleri gibi birkaç ay önce yapılmış olsaydı, Netanyahu bugün kazanma şansını kaybetmiş olacaktı. Ama şimdi durum farklı. Netanyahu'nun önceki 4 seçimde çok manevra yaptığı dış arenada bu kez Abraham Anlaşması, bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışan mevcut İsrail Başbakanı için büyük bir fırsat ve kozdur. Netanyahu 2020'nin ikinci yarısında eski Amerikan Başkanı Trump'ın yardımcıları ve destekleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan olmak üzere 4 Arap devletiyle İsrail ilişkilerini normalleştirmek için bir anlaşma imzaladı. Ve parlamento seçim kampanyası sırasında da benzer bir söz vererek Suudi Arabistan ile de böyle bir anlaşma imzalayacağını vaat etti.
Bununla birlikte Netanyahu'nun açık tutulan 4 yolsuzluk dosyası ekonomik duruma karşı da 39 haftalık halk protestoları 12 yıldır iktidarda kalan Netanyahu'ya yönelik diktatörlük suçlamaları ve önde gelen siyasi rakiplerinin de varlığı gibi önemli durumlar söz konusudur. Bunlar Netanyahu için büyük zafiyetler sayılıyor. Şimdi de Likud Partisi'nin sandıklarda oy bakımından rakiplerinin çok ilerisinde olmasına ve parlamentoda 31 ila 35 sandalye kazanması muhtemel olmasına rağmen Netanyahu'nun kabine oluşturması için parlamentoda 61 sandalye ihtiyacı var ki bu Netanyahu ve müttefiklerinin de başarması çok zor bir seviyedir. Sonuçta tekrar İsrail'e siyasi bir çıkmazın da görülmesi olasılığı yüksektir. Benjamin Netanyahu ve başında bulunduğu Likud Partisi'nin bu seçimdeki rakipleri göz önüne alındığında önceki 3 seçimden farklı olarak Mavi Beyaz Koalisyon ve Benny Gantz'ın Likud ve Netanyahu'nun bu seçimdeki temel rakipleri olmadığı söylenebilir. Anketler ise bir gelecek var. Partisi lideri eski Maliye Bakanı Yain Lapid'in Netanyahu'nun seçimlerdeki başlıca rakibi olduğunu gösteriyor. Lapid'den sonra yeni kurulan Yeni Umut Partisi'nin lideri Gideon Sa'ir Netanyahu'nun en önemli rakibi sayılıyor. Bir zamandan Benjamin Netanyahu'nun en önemli destekçisi ve Likud'un Eğitim ve İçişleri Bakanı, geçen yıl Netanyahu'nun yolsuzluk davası ile ilgili yaygın protestoların ortasında Likud'dan ayrılan Gideon Sa'ir şimdi de onunla karşı karşıya gelmiştir. Netanyahu'nun önceki kabinesinde daha önce Eğitim Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın da başında bulunan ve şimdi de Yamina Partisi'nin lideri olan Naftali Bennett, Netanyahu'nun kendisiyle koalisyon kurmaya istekli olmadığını belirten bir diğer rakibidir. Buna rağmen Likud Partisi en fazla sandalyeyi kazanırsa ve tekrar Benjamin Netanyahu'yu da başbakanlığa aday gösterirlerse ve o yeni bir kabine kuramazsa rakiplerin kabine kurmak için aday gösterilme şansı var. Ancak Likud Netanyahu'nun başarısızlığını kabul edip ikna olursa Netanyahu'dan başka birini başbakanlığa aday gösterirse Netanyahu'nun Likud Partisi dışındaki rakiplerinin de başbakanlık şansı olmayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 10 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 24 Mart 2021 Çarşamba. Yedi yıl önce Hicri Şemsi 4 Ferverdin 1393 tarihinde böyle bir günde Tebriz kentinin büyük alimi ve Cuma Hatibi Ayetullah Melekuti Hakk'a yürüdü. Ayetullah Mirza Müslim Melekuti Sarabi Hicri Şemsi 1302 yılında Serap kentinde dindar bir ailede dünyaya geldi. Melekuti 5 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı ve 17 yaşına geldiğinde eğitimine devam etmek için Tebriz kentine göç etti. Ayetullah Melekuti daha sonra Hicri Şemsi 1321 yılında Kum kentine geldi ve orada uzun yıllar Kum Dini İlimler Merkezi'nde eğitim alıp daha sonra da ders verdikten sonra daha fazla ilim edinmek üzere Necef kentine gitti ve orada İçtihat mertebesine nail oldu. Ayetullah Melekuti Şah rejimiyle mücadelede İmam Hümeyni'nin yanında önemli rol ifa etti. Ve İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra da Tebriz kentinde Veli Fakih temsilcisi ve Cuma Hatibi olarak görev yapmaya devam etti. Ayetullah Melekuti onlarca esere imza attı ve İran dışında Azerbaycan Cumhuriyeti halkı arasında büyük kitle taraftarı oldu. Sonunda akciğer rahatsızlığı yüzünden Tahran'da tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Ferverdin 1365'te İranlı büyük edebiyat ustası Emir Hüseyin Yezdgerdi 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üstad Yezdgerdi, Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ders vermenin yanında Fars dili ve edebiyatının diğer önde gelen ustası Furuz Anfer'le birlikte işbirliği yaptı. Üstad Yezdgerdi'nin en önemli çalışmalarından biri önemli bazı tarihi kitapları tahsis etmekti. Merhum Yezdgerdi ayrıca çeşitli edebiyat alanlarında yeni araştırmalara da imza attı. Bin 20 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Şaban 422'de Hicri Kameri 5. yüzyılın önde gelen şairlerinden Ebu Abdullah Abdülbagi vefat etti. Günümüz Irak'ın Bağdat kentinde yaşayan Abdülbagi kendi dönemindeki önde gelen ediplerden dersler alarak onların derslerine katılırdı ve bunun yanı sıra hadis ve diğer İslami bilimleri öğrenirdi. ...688 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şaban 754'te İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Mecdeddin Ebu'l-Foros vefat etti. Irak'ta dünyaya gelen Ebu'l-Foros ilk eğitimini bitirdikten sonra kendi dönemindeki ünlü alimlerden dersler aldı ta ki yetenekli bir hoca oldu. Fıkıh usulü, hadis, kelam, tefsir ve Arap edebiyatı gibi derslere büyük ilgi duyan Ebu'l-Foros, Kenzül Fevaid kitabını kaleme aldı. ...32 yıl önce 24 Mart 1989 tarihinde böyle bir günde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gence kentinin Ulu Cami 70 yıl sonra yeniden hizmete girdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1420 ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde ülkeyi ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını günlerinde sağlık protokollerine uyarak Nevruz günlerini sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geride bırakılma zaruretine vurgu yapmak istiyoruz.
İran ve Nevruz Bayramı'nı kutlayan diğer ülkelerin insanları her yıl bugünlerde Nevruz Bayramı'nın gelmesini bekler ve böylece bu bayram çerçevesinde güzel ve muhteşem merasimleri düzenleyerek yeni yılı karşılar. Her yıl yeni yıla girildiği anlar karşılıklı ziyaretler ve Nevruz Bayramı'nı İran milleti ve bayramı kutlayan diğer milletlerin büyük bayramı yapan irili ufaklı kutlamalar ve merasimler aslında bir yıl aralıksız çalışmanın yoğunluğunu üzerimizden atmak ve doğanın yeni doğuşuna eşlik ederek ruhumuzu ve bedenimizi tazelemek için bir bahanedir.
Ancak hepimizin bildiği üzere bu yıl Nevruz Bayramı geçen sene olduğu gibi önceki Nevruz Bayramı'ndan çok farklı koşullarda karşılanıyor. Geçen sene İran milleti ve dünya genelinde birçok millet için oldukça zorlu ve acılı geçti. Geçen sene koronavirüs salgını yüzünden insanlar Nevruz Bayramı'nda istedikleri ve olması gerektiği gibi birbirini ziyaret edemedi. Eş, dost ve yakınları, hatta ebeveynlerini ve aile büyüklerinin ziyaretinin keyfini bile yaşayamadı. Zira maalesef koronavirüs pandemisi yüzünden sosyal mesafelerin korunmak ve irili ufaklı toplantıların yapılmasından kaçınmak gerekiyordu.
Kuşkusuz bu şartlara uymak, özellikle tarihi ve milli Nevruz bayramından ruhunu tazelemek ve yeniden canlandırmak üzere yaralanan sıcakkanlı İran milleti için daha da zordur. Nitekim en bariz tesiri hüzün ve hüsran duygusu olmak üzere birçok olumsuz tesiri de olabilir. Ancak gelecekte bu durumun geçeceğine inanmak ve mevcut şartların gerçeğini kabullenmek, koronavirüs salgını yüzünden ortaya çıkan olumsuz şartlara katlanmayı daha da kolaylaştıracaktır.
Eğer bizler hayal ettiğimiz güzel bir tatille ilgili beklentilerimizi mevcut şartlara uyumlu hale getirebilirsek, işte o zaman Nevruz Bayramı tatilini bir yandan sağlığımızı korumakla diğer yandan Nevruz ziyaretleri arasında uygun bir denge sağlayabiliriz. Kuşkusuz yeni yıla girerken ve Nevruz Bayramı'nı karşılarken düzenlenen etkinliklerden azami derecede yararlanmaya çalışmak, yine yakınlarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret etmek en doğal hakkımızdır. Ancak unutmamak gerekir ki koronavirüs salgınına karşı korunmak ve yakınlarımızı da korumak, onlara yeni yıla girerken verebileceğimiz en güzel hediye ve en güzel bayramlıktır.
Buna göre Nevruz Bayramı için ailemiz ve dostlarımız ve yakınlarımızla istişarede bulunarak bu bayramın kutlamaları ve şenliklerin düzenlenmesi için yeni yollar aramalıyız. Örneğin yeni yıla girerken eş dostla bir araya gelmek ve yüz yüze görüşmek yerine sanal ortamı ve sosyal paylaşım sitelerini kullanarak onların yeni yılını ve Nevruz Bayramı'nı kutlayabilir ve bu teknolojik imkanlardan yararlanarak sevdiklerimiz ve yakınlarımızla sanal ortamda ve çevrimci yöntemle bir araya gelebilir ve fotoğraflarımızı ve video kliplerimizi paylaşarak yeni yıla güzel ve unutulmaz anılarla girebiliriz.
Bu yıl Nevruz Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden ruhumuzu tazelemek ve canlandırmak üzere daha iyi yararlanabilmek için bazı noktaları göz önünde bulundurmakta fayda var. İlk önce dikkatimizi yapamadıklarımız işlerden sıyırmalı ve kendimiz ve başkaları için yapabildiğimiz işler üzerinde odaklanmalıyız. Birbirimizi kollamayı, ailemiz ve arkadaşlarımızla sohbet ederek gönül birlikteliğimizi ve onların duygularını önemsediğimizi beyan ederek ortaya koymalıyız. Her daim Yüce Allah'a bu zorlu günlerde bile bize sunduğu nimetler ve bereketler için şükretmeliyiz.
Bu arada sevdiklerimize hediye göndermeyi ihmal etmemeliyiz. Nitekim bu yıl geçmiş yıllara nazaran göndereceğimiz hediyeler onları daha da mutlu edebilir ve bizi hatırlamalarına yardımcı olur. Bu yıl Nevruz Bayramı'nda çocuklarımıza daha fazla zaman ayırmalı ve yeni yıl ve Nevruz Bayramı dolayısıyla onlarla birlikte ufak çapta olsa bile bazı geleneksel şenlikleri düzenlemeli ve şu zorlu ve sıkıcı günlerde onlara moral vermeliyiz. Bu arada yetkililerin belirlediği sağlık protokolleri çerçevesinde mümkün mertebe geleneksel merasimleri sadece ailemizle birlikte ve eşimiz ve çocuklarımızla beraber düzenlemeye özen göstermeliyiz.
Bilindiği üzere Nevruz Bayramı'nın en önemli ve en heyecanlı anlarından biri yeni yıla girildiği anlardır. Buna göre Hefsin sofrası başında çektiğimiz fotoğrafları ve video klipleri sosyal paylaşım sitelerinden paylaşabiliriz. Bu yıl geçmiş yıllarda düzenlenen Nevruz ziyaretlerinin yerine sanal ortamın sunduğu fırsatları kullanarak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden eş dostla ve yakınlarımızla görüşebilir veya bu ortamda görüntülü mesajlaşma ile birlikte olmayı sanal şartlarda tecrübe ederek bayramlaşabiliriz.
Bilindiği üzere maalesef koronavirüsü öpüşme, tokalaşma veya bu virüsü taşıyan kimseye yaklaşma yolu ile çok kolay bir şekilde başkalarına bulaşır. Buna göre bu virüs Nevruz ziyaretleri ve küçük ailevi toplantıları sırasında hızla yayılarak herkesi hasta edebilir. O zaman akıl ve mantık Nevruz Bayramı çerçevesinde eskiden yaptığımız ziyaretlerden vazgeçmeyi ve bu virüse dize getirmek için evde kalmayı da hükmetmektedir. Nitekim koronavirüsüne karşı zafer kazanmanın tek yolu budur ve birbirimize koronavirüs salgının sona erdiğinde bir kez daha yüz yüze görüşeceğimizi vaat ederek sanal ortamda buluşmakla yetinmeliyiz.
Koronavirüs salgını devam ettiği günlerde aileler zamanlarını doğru biçimde yönetmek ve yaptıkları planlarla evde yapılabilen ve sevdikleri işlerle uğraşabilirler. Kitap okumak, aile fertleriyle sohbet etmek, evde toplu halde oyunlar oynamak, televizyonda sevilen programları seyretmek, ertelenen işleri tamamlamak, aileye daha fazla zaman ayırmak, ebeveynle çocukların bir araya gelmeleri, ailelerin kendi evlerinde yapabilecekleri bazı etkinliklerdir.
Bu yıl koronavirüs salgını devam ederken önem arz eden bir konu da Nevruz tatilinde gereksiz ve zaruri olmayan seyahatlerden vazgeçmektir. Aslında Nevruz tatili her yıl ailelerin seyahat etmeleri için en uygun zamandır. İran'da aileler bu günlerde Nevruz tatilinden azami derecede yararlanmak üzere seyahate çıkar. Ancak bu yıl koronavirüs salgını bir yaşını geride bıraktığı şu sıralarda zaruri olmayan seyahatlerin koronavirüs salgınını şiddetlendirecek en önemli etkenlerden biri olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu yıl yine geçen sene olduğu gibi Nevruz seyahatlerini mümkün mertebe yapmamaya ve bunun yerine evde kalarak ailemiz için güzel ortam oluşturmaya ve sonuçta koronavirüs salgınının dize getirmesine yardımcı olmaya çalışmalıyız.
Kuşkusuz içinde bulunduğumuz şu şartlar hoş olmayan acı şartlar olabilir. Ancak yine de sevdiklerimizin koronavirüs hastalığına yakalanmaları ve maazallah vefat etmelerine şahit olmaktan daha iyidir. Evet, eğer evde kalır ve sağlık protokollerine iyi bir şekilde uyacak olursak, hiçbir acı durumla karşılaşmadığımız gibi hem kendimizin, hem ailemizin, hem de başkalarının sağlığını güvence altına almış olur ve sonuçta koronavirüsünü dize getirerek hayatımızda yeni bir ortamda ve koronavirüs salgından arınmış şartlar altında yeni bir sayfa eklemiş oluruz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dileyerek sohbetimizi noktalıyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1420 ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın 5. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Muhterem dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Amerika, İngiltere ve Fransa'nın insan hakları ve biyolojik silahlar hususuna olan bakışını ele alacağız.
Biyolojik yıkıcı silahların ve bu silahlarla ilgili araştırma programlarının üretimi ve kullanımı birçok ülkede devam etmektedir. Suriye krizi ve IŞİD'in kimyasal silah kullanımına ilişkin gelişmeler bu hususun artık geniş çaplı olarak yayıldığını gösteriyor. Hatta bazı terörist gruplar bu silahların kullanımına ve üretimine de yönelmiştir. Ancak uluslararası sistem düzeyinde bu oranda büyük güçlerin etkisi dünyadaki diğer aktörlerden daha geniştir. Bu nedenle sohbetimizin devamında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Krallığın yaklaşımını incelemeyi planlıyoruz. Unutulmamalıdır ki biyolojik silahların üretimi, depolanması ve kullanımı yarattıkları geniş kapsamlı insani sonuçlar nedeniyle insan hakları ihlali olarak görülüyor.
Amerika ve İngiltere dahil batılı ülkelerinde insan hakları ihlallerinin ve savaş suçlarının tarihi çok uzundur. Hiroşima ve Nagasaki'de ilk nükleer bomba kullanımı Amerika tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında yapıldı. Tekfiri gruplarının büyümesine yol açan meşru savunma hükümetine karşı IŞİD'i ve terörist güçleri desteklemek ve Suudi Arabistan'ın Yemen halkının katliamında işlediği suçları görmezden gelmek Amerika'nın kara sicilinin bir başka parçasıdır.
İngiltere ve Fransa doğal olarak olumsuz insan hakları sicillerine sahip ülkeler olarak gizli biyolojik faaliyetleriyle dünya için tehdit oluşturmaktadırlar. Biyolog olan Rus bilim adamı Igor Nikolin, Amerika'nın tehlikeli biyolojik silahlar geliştirme ve kullanma konusundaki girişimlerini şöyle değerlendirmektedir. Amerikalılar bir dizi anlaşmaya bağlı görünüyorlar. Ancak ülkelerindeki felaketleri önlemek için bu laboratuvarları ülke dışına taşıdılar. Bir şeyler olduğunu biliyoruz. Örneğin şarbon virüsü 2001 yılında Amerika ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Enstitüsü'nden yayıldı. Amerikalılar nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamayı reddetti ve uygulamayacağını da söyledi. Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, Pentagon'un dünya çapında biyolojik laboratuvarlar inşa ettiğini duyurmuştu. Büyük bir endişe konusu olan biyolojik silahlar yapmak için plan yaptığı hususunda uyarıda bulunmuştur.
Amerika'ya ilaveten bazı Avrupa ülkelerin uzun bir insan hakları ihlalleri geçmişi vardır. Örneğin Fransa uzun zamandır insan hakları iddialarında bulunan bir ülkedir. Ancak Müslümanların düşünce ve tesettür özgürlüğünü ihlali, Romanlar gibi azınlıkların haklarına uyulmaması, Fransız siyahilerine karşı ayrımcılık gibi durumlar da Uluslararası Af Örgütü tarafından kınanmıştır. Bu bağlamda polis ve güvenlik güçlerinin Afrikalılara kötü muameleler yapması da dikkat çekmektedir.
Fransız hükümetinde de bulunan eski senatör Gerard Long şöyle diyor. Yemen'deki savaşı sürdürmedeki istikrarlı rolüne ek olarak Fransız hükümeti suçlulara ve cinayet işleyenlere Suudi Arabistan'ın Yemenli sivillere karşı kullandığı gelişmiş silahları nasıl kullanacaklarını öğretmek için bir merkez oluşturuyor. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi biyolojik silah kullanma geçmişine sahiptir. 18. yüzyılda Fransız-Hint Savaşı sırasında Fransa çiçek hastalığını Hindistan'a karşı bir silah olarak kullandı. Şu anda Fransa'nın kimyasal, fosfor ve misket bombaları üretmesi, biyolojik silahlar alanında gizli faaliyetlerin mümkün olduğunu gösteriyor.
İngiltere, insan hakları sözleşmelerini kabul eden, ancak çoğu durumlarda insan hakları ihlalleriyle suçlanan Avrupalı insan hakları sözde savunucularından biridir. Ekim 2016'da Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'ne göre ülkedeki ırkçılığa dayalı suçların sayısı artmaktadır. Ayrıca 2015 terörle mücadele yasası güvenlik güçlerinin bireylerin mahremiyetine müdahalesini de arttırdı. Bunun yanı sıra kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, İngiltere'de bir başka insan hakları sorunudur. İngiltere, Amerika ve bazı Batı ülkeleri gibi biyolojik silahların araştırması, geliştirilmesi ve üretimi alanında kapsamlı faaliyetlere sahiptir. Amerika ve İngiltere'nin yaklaşımı dünya çapında biyolojik laboratuvarlar inşa etmek doğrultusundadır. Gürcistan, Amerika ve İngiltere'nin biyolojik laboratuvarlar kurduğu ülkelerden biridir.
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakashvili'nin Amerikalı danışmanlarından Jeffrey Silverman bu hususta şöyle diyor. Şu anda Gürcistan'da faaliyet gösteren birkaç Amerika ve İngiliz biyolojik silah laboratuvarı var. Tiflis banliyölerinde Richard Lugar Biyolojik Silahlar Laboratuvarı merkezinin yanı sıra Eliava merkezi de şehirde faaliyet gösteriyor. Ayrıca Kobuleti bölgesinde bir laboratuvar ve Acarya'da İngiliz Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde bir merkez de var. Bu merkezlere ek olarak Gürcistan'da birbirine bağlı 11 küçük laboratuvardan oluşan bir ağ faaliyet gösteriyor.
Sputnik tarafından Gürcistan'daki biyolojik silah laboratuvarlarının tehlikeli faaliyetlerini ilk ortaya çıkaran ve bu boyutlarını ifşa eden ilk kişi olarak nitelendirilen Silverman sözlerine şunları da ekledi. Tiflis'in çevresinde bulunan Amerika Logar Biyolojik Test Merkezi, başından itibaren Gürcü personelinin girmesine izin verilmeyen iki bölümden oluşuyor. Silverman, Amerikalıların aktif olduğu bu merkezlerin hepsinin Amerika askeri programları ile ilgili olduğunu kaydedip şöyle diyor. 2014 ve 2015 yılında bu hususta araştırmalar yaptım ve bu alanda tüm belgeleri elde ettim. Silverman'ın belirttiğine göre laboratuvarlar Amerika Deniz Kuvvetleri ile ilgilidir. Bu laboratuvarlar anlaşmalar üzerine değil, Gürcü makamların zorlanması üzerine kurulmuştur.
Silverman, Amerika'nın neden Gürcistan'ı biyolojik merkezlerinin üssü seçtiğine dair soru hakkında ise şöyle diyor. Bu ülke coğrafi olarak İran, Rusya ve Türkiye'ye yakındır ve stratejik bir konuma sahiptir. Silverman sözlerine şöyle sürdürüyor. Gürcistan ise biyolojik silahların yasaklanması sözleşmesine taraf olmadı ve biyolojik silahı bulunmamakla birlikte Sovyet döneminde tehlikeli patojenlerin üretildiği araştırma birimlerine sahipti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu merkezler Gürcistan'da kaldı ve Amerikalılar bu patojenlerin başkalarından eline geçmemesi için onları korumaktan sorumlu olacaklarını açıkladılar ve böylece Gürcistan büyük bir laboratuvar haline geldi.
Güçlü ülkeler kimyasal, mikrobiyal ve biyolojik silahların yayılmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmelere ve uluslararası kurallara uymadıkları görülmektedir. Süper güçlerin biyolojik silahların geliştirilmesini ve üretimini yasaklayan kurallara uymamasının önemli bir nedeni de yasal boşluklardan veya bağlayıcı kuralların bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 1925'te biyolojik silahların kullanımının yasaklanması için imzalanan Cenevre Konvansiyonu 108 ülke tarafından imzalandı. Ancak şeffaflık eksikliği nedeniyle uygulanması neredeyse imkansızlaştı. Örneğin bu uluslararası protokolün hiçbir maddesi ülkelerin gizli biyolojik merkezlerinin denetiminden bahsetmiyor.
Bundan dolayıdır ki Amerika, Japonya, Fransa, Kanada, Birleşik Krallık, Çin ve Rusya gibi ülkelerin biyolojik silahlarının geliştirilmesini durdurmak için yasal boşluklar doldurulmadı ve onların biyolojik silahla geliştirme imkanı sağlandı. Tüm ülkelerin yanı sıra Amerika, nükleer silahların yayılmasını önlemesi anlaşmasını imzalamayan tek ülkedir. Amerika, 1949'dan beri çeşitli eyaletlerde ve ülke dışında biyolojik silahları test eden bir ülke konumunda olmuştur. İnsan hakları alanında büyük güçlerin de geçmişi, çevreyi korumaya da elverişli olmamıştır. aslında insan haklarının sömürülmesindeki büyük güçlerin çıkarcı ve araçsal görüşleri biyolojik silahlar alanına da sıçramıştır. Bu husus ise biyolojik silahlar ile küresel mücadeleyi zorlaştırmıştır.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikasti.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani terör olayı ve bu suikastı uluslararası hukuk açısından ele aldığımız programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde terörle mücadelenin ilkeleri, yasal ve uluslararası sürecinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 13 Terörle Mücadele Konvansiyonu ve Güvenlik Konseyi'nin 1368 ve 1373 kararnamelerini içerdiğini söyledik. Bugünkü programımızda General Süleymani'ye yönelik gerçekleşen planlı suikast ile dokunulmazlık, müdahale etmeme, devletlerin egemenliği ve güç kullanımının yasaklanması ilkeler arasındaki çelişkiyi ele alacağız.
Müdahale etmeme ilkesi Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun temel ilkelerinden ve devletlerin temel hak ve yükümlülüklerinden biri sayılmaktadır. Müdahale etmeme ilkesi Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan ve uluslararası hukukun geleneksel ilkesi olarak kabul edilen uluslararası bir arada yaşamanın en önemli ilkelerinden biridir. İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mehran Muhammedi şöyle diyor. Müdahale etmeme ilkesi üzerinde uluslararası gelenekleri yansıtan genel kurul kararları her ülkenin diğer ülkelerin iç ve dış işlerine karışmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu vurgulamaktadır. Bu ilke daha sonra genel kurulun bazı kararlarına kamuoyu nezdinde onaylanıp her türlü doğrudan dolaylı ve silahlı müdahalenin kınanmasına ve uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesine yol açmıştır.
Müdahale etmeme ilkesi, egemenlik ilkesi ve karışmama ilkesi gibi Birleşmiş Milletler'in diğer ilkelerinin yanında yer alıyor. Uluslararası hukuk hocası olan R.P. Annan egemenliği şu şekilde tanımlamıştır. Egemenlik, bir devletin kendi topraklarında uluslararası hukukun bağlayıcı olan belirli kuralları çerçevesinde en yüksek gücüdür. Birleşmiş Milletler tüzüğüne göre güç kullanımının yasaklanması ilkesi, uluslararası ilişkilerde her türlü zorlayıcı eylemi içerir. Bu kural da en azından Birleşmiş Milletler tüzüğünün kabulünden ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra uluslararası teamül hukukunda bağlayıcı bir kural haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler tüzüğünün ikinci maddesi, devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına ve egemenliğine saygı konusunu gündeme getirmekte ve bu maddenin yedinci bendi devletlerin iç işlerine karışmama konusunu vurgulamaktadır. Buna göre Amerika'nın Korgeneral Süleymani ve silah arkadaşlarına suikast düzenlemesi, öncelikle Irak hükümetinin egemenliği ve siyasi bağımsızlığının ihlali olarak görülüyor. Bu nedenle uluslararası hukukun bağlayıcı kural ve ilkelerine tamamen aykırıdır. Amerika'nın Iraklı ve İranlı askeri komutanlara yönelik suikastlerin ardından dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, üst düzey Iraklı yetkililere yönelik suikastin veya dost ülkelerde yetkililere suikastin düzenlenmesinin Irak egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. Oysa Amerika kuvvetlerinin Irak'ta bulunmasının şartlarından biri de bu ülkenin egemenliğini ihlal etmemekti.
Kasım 2008 tarihinde Amerika ile Irak arasında 30 maddelik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın 4. maddesine göre yürütülen tüm askeri operasyonları Irak hükümetiyle anlaşarak ve bu ülke yetkilileriyle tam koordinasyon içinde gerçekleştirilmelidir. Anlaşmanın 4. bendi tüm askeri operasyonların Irak hükümetinin anayasasına ve diğer ilgili kanunlarına tam uyumlu olarak yürütülmesi gerektiğini belirtmektedir. 4. maddeye göre askeri operasyonlar Irak hükümeti tarafından tanımlanan Irak egemenliğini ve ulusal çıkarlarını ihlal etmemelidir. Bu nedenle bu güvenlik anlaşmasına göre Amerika'nın Irak topraklarına yönelik herhangi bir askeri saldırı için Irak hükümetinin iznine veya en azından Irak hükümetinin bilgisine ihtiyaç var. Ayrıca Irak hükümeti bilgilendirilirse Amerika Haçlı Şabi güçleri de dahil olmak üzere Irak askeri kuvvetlerine hiçbir koşulda saldırmamalıdır. Zira Haçlı Şabi Irak askeri yapısının bir parçası olması nedeniyle Amerika'nın bu güçlere agresif bir şekilde saldırması eylemi Irak hükümetinin egemenliğinin de ihlali anlamına geliyor. Bu nedenle Amerika güçlerinin Irak topraklarında İran ve Irak askeri komutanlarına hedef alma eylemi Irak ve İran hükümetlerinin ulusal egemenliğine saygı ilkesinin ihlali ve aynı zamanda müdahale etmeme ve güç kullanmama ilkelerinin de ihlali olarak kabul edilmektedir.
Korgeneral Süleymani ve silah arkadaşlarının Amerika tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen suikast sonucu şehit edilmeleri, dokunulmazlık ilkesinin de ihlal edildiği anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran 1985 tarihinde onaylanan Özel Görevler Konvansiyonu 1. maddesinde özel görevleri şu şekilde tanımlamaktadır. Özel görev, gönderen devletin temsilcileri tarafından ev sahibi hükümetin rızası ile belirli konuları ele almak veya belirli yükümlülükleri yerine getirmek için yürütülen geçici bir görevdir. Özel görev türlerinden biri de askeri görevlerdir. Polonya'da hukuk profesörü olan Jerzy Nikolajew şöyle diyor. Askeri görev, resmi askeri temsilcilikleri, resmi deniz komutanlarına yurt dışındaki savaş gemilerine, ziyaretlerini ve başka bir ülkedeki askeri komutanların misyonlarını içerebilir. Bu nedenle İranlı askeri danışmanların Suriye ve Irak'taki durumu, kendilerine özel görevler konvansiyonunda yer alan uluslararası hukuk, dokunulmazlık ve avantajların sağlanacağı özel bir görevi yerine getirmektir. Irak ve Suriye hükümetlerinin rızasıyla İranlı danışmanların varlığı uluslararası hukuk ve kurallara tamamen uygundur. İranlı iki hukuk araştırmacısı Hüseyin Rızazade ve İlham Eminzade şöyle düşünüyor. İranlı askeri müsteşarların Irak ve Suriye'deki durumu bir nevi özel bir askeri görevdir ve uluslararası örf ve gelenekler çerçevesinde İran askeri müsteşarı özel görevler konvansiyonunda yer alan dokunulmazlıklardan yararlanmaları gerekiyor.
Uluslararası koruma altındaki kişilere karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme uyarınca bir kişiye yönelik cinayet, adam kaçırma veya diğer saldırılara yol açan herhangi bir kasıtlı eylem, korunan bir kişinin salıverilmesi veya sözleşmede adı geçen kişilerin görev yeri ve ikametgahı ve aracına yapılan saldırı suçtur. Ayrıca bu konvansiyona göre sözleşme kapsamındaki eylemleri tehdit etmek veya buna yardımcı olmak üye devletin iç hukukuna göre suç olarak kabul edilecektir. Buna göre İran askeri güçleri hangi rütbelerde olursa olsun İran hükümetinin temsilcisi olarak Irak ve Suriye'deki ev sahibi hükümetlerine askeri istişarelerde bulundukları için her türlü saldırıya karşı korunmalıdır. Bu arada Korgeneral Süleymani'nin Irak hükümetinin resmi daveti üzerine bu ülkeye gitmesi özel görevlerin bir parçası olarak diplomatik destek eşliğinde gerçekleşti. İranlı yetkiliyi Bağdat Havaalanı'nda karşılayan Iraklı yetkili, bu ülke hükümetinin resmi bir askeri örgütü olan Haçlı Şabi örgütünün başkan yardımcısıydı. Bu resmi karşılama Şehit Korgeneral Süleymani'nin Irak ziyaretinin tamamen resmi olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in Amerika terör güçleri tarafından gerçekleşen planlı suikast olayını, uluslararası hukukun ilke ve kuralları açısından dokunulmazlık, karışmama, devletlerin egemenliği ve güç kullanma yasa ilkeleri arasında bulunan çelişkiyi incelemeye çalıştık. Korgeneral Süleymani, diplomatik ve askeri temsilciler de dahil olmak üzere özel görevler konvansiyonu ve uluslararası koruma altındaki kişilere karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme kapsamında geleneksel uluslararası dokunulmazlıklara sahiptir. Bu nedenle İran'ın bu yüksek rütbeli askeri komutanına ve beraberindeki silah arkadaşlarına yapılan suikast, uluslararası hukukun kurallarına aykırıdır. Bu nedenle Amerika açıkça devlet terörizmine başvurmuştur. Bu açıdan bakıldığında Siyonist rejim ve Amerika dünyadaki devlet terörü liderleri olarak biliniyor.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı başlığı altında sizler için hazırladığımız programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı yeni kısa dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifetin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bu ayette Yüce Allah'a hitaben şöyle arz etmekteyiz. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bundan önceki ayetlerde Allah-u Teala'nın bazı sıfatları ile tanıştık ve Rahman ve Rahim olduğunu, alemlerin Rabbi ve ceza gününün Maliki olduğunu öğrendik. Yine Yüce Allah'a yaratılışın azameti ve bize verdiği sayısız nimetleri yüzünden ona hamd ettik. Ve hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye arz ettik. Şimdi hak olan şu ki, onun katına yönelelim. Aciz ve zayıf olduğumuzu beyan ederek ancak ona kulluk ettiğimizi ve ondan başka hiç kimsenin karşısında boyun eğmeyeceğimizi ve hiç kimsenin emrine uymayacağımızı, dünyanın ne parası, ne pulu, ne de sömürücü güçlerin kölesi olduğumuzu dile getirelim. Ancak İslam dini, birey ve toplumun mektebi ve namaz da Yüce Allah'a tapmanın en yüce simgesi olduğu ve cemaat şeklinde eda edildiğinden, dolayısıyla biz Müslümanlar tek ses ve tek yürek toplu halde ilan ediyoruz. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Biz ancak senin kulunuz ve ancak senden medet umarım. Hatta ibadetimiz bile senin yardımınla gerçekleşebilir. Eğer bize yardım etmezsen başkalarının kulu, kölesi olabiliriz. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Tüm General Selami'den İslam İnkılabı rehberine mesaj. Zarif Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünü tebrik etti. İran'a Moskova'daki Büyükelçisi ve Ryabkov arasında nükleer anlaşma istişaresi yapıldı. Gorosi'den nükleer anlaşmanın korunmasına vurgu yapıldı. İran sermaye piyasasında yabancı yatırım iki katına çıktı. Razikov Pars İran aşısı yüksek güvenli olduğu bildirildi. Türkiye'de koronavirüsten 138 kişi daha hayatını kaybetti. İran ve Türkiye arasında tutuklu değişim yapıldı. Emir Abdullayan, Suudi yöneticiler Yemen direnişinin zaferi karşısında şaşkınlığını gizleyemediler. Batı Yemen'de Türkiye bağlantılı teröristleri barındırmak için kamplar kuruldu. Guterres, yakıt taşıyan gemilerin Yemen'e girmesi çağrısında bulundu. Irkçı İsrail'de seçime Netanyahu'nun partisi önde tamamladı. Gazze'den Netanyahu'nun bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlendi. Suriye Deir-Ezzur'daki Amerika askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.